Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalarla şükrediyor. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Değerli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında sizlerle birlikte olmayı lütfeden Rabbimize şükürler olsun, yine ondan niyaz ediyoruz. Sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, sizlere bugün Yunus Suresinin 61 ila 64. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim edecek, ardından sohbetimize ayetlerle başlayacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. Yunus Suresi 61 ila 64. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Yüce Rabbimizin cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul kılmasını niyaz ederiz öncelikle. Ardından hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere bilcümle Peygamberan-ı İzam Hazaratının ruhlarına, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın ve Ashab-ı Güzin Efendilerimizin ruhlarına, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere yine bütün şühedai İslam'ın ervahına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına şu mübarek günlerde Rabbimiz Teala'nın bir güzel hediye olarak vasıl eylemesini ve bizlerden kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenlerim, Yunus Suresinin 61. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne durumda olursan ol, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne yaparsanız yapın, onu yapmaya giriştiğinizde biz ona mutlaka şahidiz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak kalmaz. Ne bundan küçük ne de büyük bir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ne durumda olursan ol, Kur'an'dan ne okursan oku. Çünkü Kur'an okumak Hazreti Peygamber'in en büyük işidir. Ve siz ey Ademoğulları ne yaparsanız yapın. İşte bu son ifade sadece insanoğlunun reisi Hazreti Muhammed'e hitap ettikten sonra hitabı genelleştirmiş olmaktadır. Bu sebepledir ki özel hitapta bulunurken önemli olan Kur'an okuma ameli zikredilmiş, genel hitapta bulunurken ise hem büyük amelleri hem de küçük amelleri içine alacak bir lafız zikredilmiştir. Şehzade der ki, her ne kadar hitap ilk bakışta zahiri bakımdan sadece Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama ise de bütün ümmet bu hitaba dahildir. Çünkü bir kavmin reisine hitap edildiğinde o kavim de bu hitaba dahil olur. Nitekim konuyla ilgili olarak birçok ayeti kerime vardır. Talak suresinin birinci ayeti de bunlardan birisidir. Ve Yunus suresinin 61. ayeti şöyle devam ediyor. Onu yapmaya giriştiğinizde biz ona mutlaka şahidiz. Bu ifade yukarıdaki üç fiille kendilerine hitap edilenlerin genel durumlarından bir istisnadır ve şöyle demektedir. Bu fiillerden herhangi birini, herhangi bir durumda ancak biz sizi gözetlediğimiz, yaptıklarınıza vakıf olduğumuz ve yaptıklarınızı tespit ettiğimiz halde yaparsınız. Ne yerde ne de gökte, yani varlık ve imkan dairesinde zerre ağırlığınca bir şey, yani ağırlık bakımından küçücük bir karıncaya yahut bir toz parçası kadar bir şey, Rabbinden yani onun her şeyi kuşatan ilminden uzak kalmaz, yani gizli olmaz. Ne bundan yani zerreden küçük ne de büyük bir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Apaçık kitap levh-i mahfuzdur. Her şey bu levh-i mahfuzda yazılı bulunduğuna göre nasıl olur da herhangi bir iş Allah'a gizli kalır? Bu bakımdan hiç kimse hayır ya da şer tüm fiil ve sözlerinin karşılığını almayacağına dair bir zanna kapılmasın. Müellifimiz diyor ki bu ayette murakabe metoduna işaret ve vakti korumaya teşvik vardır. Çünkü kişi Allah Teala'nın her an kendisinden haberdar olduğunu yakinen bilir ve vakitlerini muhafaza ederse ona karşı gelmekten kurtulur ve daha insaflı hareket eder. Ömer Bennani'nin şöyle anlattığı hikaye edilir. Bir mezarlıkta sağ elinde beyaz, sol elinde siyah çakıl taşları olan bir rahibe rastladım. Rahibe, "Ey rahip, burada ne yapıyorsun böyle?" diye sordum. Rahip şöyle cevap verdi. "Kalbim hassasiyetini kaybettiği zaman mezarlıklara gidip oralarda yatanlardan ibret almaya çalışırım." Bu cevap üzerine ben yine, "Peki bu avucundaki çakıl taşları da ne?" deyince rahip, "Şu beyaz taşlar var ya, güzel bir amel yaptığım zaman onlardan birisini siyah taşların yanına koyarım. Kötü bir amel yapınca da siyah olanlardan bir tane alıp beyazların içine koyarım. Gece olunca bakarım. Şayet güzel davranışlarım kötü davranışlarımdan fazla ise iftar edip virdime başlarım. Yok, kötü amellerim güzel amellerimden fazla ise o gece hiç yemek yemem ve hiçbir şey de içmem. İşte benim durumum bundan ibaret. Haydi sağlıcakla kal," diye cevap verdi. Büyüklerden birinin şöyle dediği rivayet edilir. Kalbin öldüğünün alametlerinden birisi, kaçırdığın murakabelere üzülmemen ve yaptığın kusurlu hareketlerden dolayı pişman olmamandır. Çünkü kalbin diri oluşu hissetmeyi gerektirir. Bunun aksi ise ölülerin özelliğidir. Her masiyet yani günah gaflet ve unutmadan kaynaklanır. Onun içindir ki hakkı zikreden hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa ermiştir. Müellifimiz diyor ki, anlatılır ki Allah dostlarından birisi, Allah'ın sevgili kullarından birisini görmeyi çok arzulamış. Ona, falanca kasabaya git, çünkü orada benim bir sevgili kulum var denilmiş. Veli oraya gitmiş ve yanında aslan bulunan bir adamın Allah'ı zikrettiğini görmüş. Fakat adam gaflete düşüp zikirden ayrılınca aslan onu hemen ısırıyormuş. Veli o adama yaklaşıp bu vaziyetini sorunca adam şöyle demiş. Allah'ı zikretmekten hiç gafil kalmamayı istedim. Gaflete düştüğüm zaman Allah da başıma dünya köpeklerinden birini musallat ediyor. Gafletim yüzünden başıma bir de ahiret köpeklerinden birini musallat eder korkusuyla daima onu zikrediyorum. Fakir Bursevi der ki, bu kıssada bir takım işaretler vardır. Bunlardan birisi şudur. Dünyada rüsvay olmak, ahirette rüsvay olmaktan daha iyidir. Bu dünyada iken hak yolunun sıkıntılarına göğüs germek, uhrevi sorgulamalardan çok daha kolaydır. Bu bakımdan ne kadar zor olursa olsun, taat ve ibadetten hiç ayrılmamak gerekir. Mesnevi'de şöyle denilir. Bu yolda yolun tırmalan ama son nefese kadar bir an bile boş durma. Kıssadan alınacak hisselerden biri de murakabenin çok gerekli olduğudur. Şayet insan kendiliğinden murakabe halini elde etmekten aciz ise başkasından yardım istemelidir. Çünkü uyuyan herkese bir uyandırıcı, bir hareket ettirici lazımdır. Zira uykunun sonu gelmez. Nefis ise tembeldir. Bu sebepledir ki büyükler kişinin kendinden daha yukarıda olanlarla sohbet etmesini arkadaşlığın şartlarından saymışlardır. Bostan isimli eserde şöyle denilir. Kendinden iyisini ara ve fırsatı ganimet bil. Çünkü zaman hep senden bir şeyler eksiltir. Alınacak derslerden biri de şudur. Allah'ın bu adamın başına musallat ettiği aslan, hakikatte onun nefsini parçalaması için musallat edilmiştir. Çünkü bu dünyada nefislerini öldürmeyenlerin başına Allah Teala ahirette nefislerini musallat edecektir. Kıymetli dinleyenlerim, Yunus suresinin 62. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İyi bil ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayette geçen iyi bil ki ifadesi, dikkat edin ve bilin ki demektir. Allah dostlarına yani Allah'ın sevgili kullarına ve nefislerinin düşmanı olanlara demektir. Çünkü velilik Allah'ı ve kendi nefislerini marifet yani bilip tanımak demektir. Allah'ı marifet onu muhabbet nazarıyla görmektir. Nefsini marifet ise nefsin halleri ve özellikleri üzerindeki perde açıldığında onu düşman nazarıyla görmektir. Nefsi gereği gibi tanıyıp onun Allah'ın da senin de düşmanın olduğunu anladığın, sabırla ve sıkıntılara aldırmadan onu tedavi ettiğin zaman nefsin hile ve tuzaklarından emin olursun. Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh şöyle der. Sözlükte veli yakın demektir. Allah'ın velilerinden maksat ise Allah'a ruhani olarak yakın olan halis müminlerdir. Çünkü onlar Allah'a itaat ederek onun velisi olurlar. Yani Allah'a müstarak olarak ona yaklaşırlar. Öyle ki gördükleri zaman onun kudretinin delillerini görürler. İşittikleri zaman onun ayetlerini işitirler. Konuştukları zaman onu överek konuşurlar. Hareket ettiklerinde ona hizmet etmek için hareket ederler. Gayret ettikleri zaman ona taat etmeye çalışırlar. Allah'ın velilerine iki cihanda da herhangi bir istenmeyen durumun başlarına gelmesiyle ilgili bir korku yoktur. Korku, istenmeyen bir durumun ileride gerçekleşmesi endişesinden kaynaklanır ve onlar bir isteklerinin elden kaçması halinde üzülmeyeceklerdir. Üzülme ise geçmişte kötü gördüğü bir şeyin gerçekleşmesinden ya da yine geçmişte sevdiği bir şeyi elinden kaçırmaktan kaynaklanır. Yani üzülmelerini gerektirecek şeyler başlarına gelmeyecektir. Gelecek olsa bile endişelenmeyecekler, korkmayacaklardır. Bilakis daimi bir sevinç ve neşe içerisinde olacaklardır. Nasıl böyle olmasın ki Allah Teala'nın celal ve heybetini yüceltmek, sadece kulluk haklarını yerine getirmek için korku ve haşyet hissetmek, havas ve mukarreplerin özelliklerindendir. Bu sebepledir ki El-Kevâşî adlı eserde şöyle denilmektedir. Onlara ahirette korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Yoksa Allah'ın velileri dünyada korku ve üzüntü bakımından diğer insanlardan çok daha ileridedirler. Müellifimiz bu durumu şöyle açıklıyor. Onlara bu hallerin arız olması şu yüzdendir. Çünkü onların gayesi sadece Allah'a taatte bulunmak ve onun rızasına nail olmaktır. Bu gayenin gerçekleşmesi Allah katında değerli olmayı ve yakınlığı da peşinden getirecektir. Cenab-ı Hakk'ın vaadi gereği bunun gerçekleşmesinde hiçbir şüphe yoktur ve elden kaçırılma ihtimali de bulunmaz. Bunun haricinde olup da bazen elde edilen, bazen de elden kaçırılan dünyevi işler ise onların maksatları arasında değildirler. Dolayısıyla ister olsunlar, ister olmasınlar fark etmez. Bu gibi şeylerin zararından endişe edip sağlayacağı yararı kaçırmaktan dolayı üzülmezler. Nitekim El-İrşad'da böyle geçmektedir. İşin aslı şudur. Allah dostları hüviyet-i ahadiyette fani oldukları için ulaştıkları mertebenin ötesinde bir gayeleri ve düşünceleri kalmaz ki korkup üzülsünler. Hazreti Hüdayi'nin Nefaisül Mecalis adlı eserinde böyle geçmektedir diyor müellifimiz ve 63. ayetin tefsirine geçiyor. Bu ayette Rabbimiz Teala şu bilgiyi veriyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın dostları, onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Ayette geçen onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır ifadesi şöyle düşünülebilecek bir soruya cevaptır. Peki onlar kimdir? Bu kıymetli mertebeyi elde etmelerinin sebebi nedir? İşte bu soruya cevaben şöyle denildi. Onlar bütün hayırlara ulaştıran ve bütün şerlerden alıkoyan takva ile Allah'tan gelen her şeye iman etmeyi kendilerinde toplayan kimselerdir. Allame Şeyhimiz Osman Fazlı Efendi der ki, Allah'ın velileri şeriat ve tarikat mertebesinde kendilerinden kötü amel ve huyların sadır olması, marifet ve hakikat mertebesinde ise kendilerinden gaflet ve telvinat hallerinin ortaya çıkması konusunda Allah'tan sakınırlardı. Çünkü onlar tabiatlarını şeriat, nefislerini tarikat, kalplerini marifet, ruhlarını ve sırlarını da hakikat yardımıyla ıslah ederlerdi. Şu halde şüphe yok ki onlar Allah dışındaki tüm varlıklardan yani masivadan sakınırlar. Fakir Bursevi şöyle der. Şeyhimiz bu sözleriyle buradaki takvadan kastedilenin bu mertebelerin üçüncüsü olduğuna işaret etmektedir. Bu üçüncü mertebe insanoğlunun sırrını haktan ve tamamiyle ona yönelmekten alıkoyan her şeyden uzaklaşmasıdır. Bu mertebe aynı zamanda daha aşağıda yer alan imanın ifade ettiği şirkten korunma mertebesini ve günah görülen bütün fiil ve terklerden kaçınma mertebesini içine alan bir mertebedir. Veliler Allah'a yönelme ve masivadan kaçınma konusunda istidat derecelerinin farklılığına göre farklı derecelere sahiptirler. Bu derecelerin en ilerisi peygamberlerin himmetlerinin ulaştığı derecedir. Peygamberler nübüvvet ve velilik riyasetlerini bir arada bulundurmaktadırlar. Maddi aleme dair bilgilerle ilgilenmeleri onları ruhlar alemine yükselmekten alıkoymaz. Kudsi kuvvetle desteklenmiş tertemiz nefisleri son derece istidatlı olduğu için mahlukatın maslahatına olan şeylerle ilgilenmeleri onları hakkani hallere dalmaktan geri koymaz. Mesnevi'de şöyle denilir. Yolların uzunluğu, kısalığı bedene göredir. İlahi alemde uzunluğun, kısalığın yeri olur mu? Allah bedeni değiştirince kişi fersaha, mile bakmadan yürür gider. Allah'ın velilerinin iman eden, hakiki takva ile Allah'tan korunan kimseler olduğunu öğrendin. Şunu da bil ki velilerden bir takım başka özellikler de ortaya çıkmıştır. Bunların bazısı birbirine yakın, bazısı başlangıç itibariyle, bazısı da sonuç itibariyledir. Hazreti Ali kerramallahu vecehten rivayet edilen sözlerden biri şöyledir. Allah dostları, yüzleri uykusuzluktan sapsarı, ağlamaktan gözlerinin feri gitmiş, açlıktan karnı sırtına yapışmış, susuzluktan dudakları kurumuş kimselerdir. Sa'd bin Cübeyr'den rivayet edilir ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Allah dostları kimlerdir diye sorulunca şöyle cevap vermiştir. Onlar görüldükleri zaman Allah'ın hatırlandığı kişilerdir. Yani Allah'ın özelliklerini, Allah'a karşı olan saygılarını, itminanlarını övdüğü kişilerdir. Bu tıpkı onların nişanları yüzlerindeki secde izidir mealindeki Fetih Suresinin 29. ayetinde anlatıldığı gibidir. Büyüklerden birisi şöyle der, diyor müellifimiz. Velilerin alameti himmetlerinin Allah'la beraber, meşguliyetlerinin Allah'la ve yönelişlerinin Allah'a olmasıdır. Sahiplerini müşahedede baki, kendi hallerinde ise fani olurlar. Böylece velayet nurları onların üzerine yağar da yağar. Kendi nefislerinden hiç haberleri olmaz. Allah'tan başka bir varlıkta da kararları kalmaz. Onlar birbirlerini sırf Allah için sevenlerdir. Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah'ın öyle kulları vardır ki, peygamber ve şehit olmadıkları halde kıyamet gününde Allah katındaki mevkilerinden dolayı peygamberler ve şehitler onlara imrenir. Sahabiler, ya Resulallah, onlar kimlerdir? Onların alametleri nedir? Onları biz de tanımak isteriz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar aralarında akrabalık bağı bulunmadığı ve alıp verdikleri malları olmadığı halde birbirlerini sırf Allah için severler. Allah'a yemin ederim ki onların yüzü nurdur ve nurdan minberler üzerinde bulunacaklardır. İnsanlar korku duydukları zaman onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken onlar üzülmezler. Müellifimiz diyor ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberler onlara imrenir sözü, temsil yoluyla onların hallerinin güzelliğini tasvirdir. Molla Fenari'nin Tefsirul Fatiha adlı eserinde şöyle denilir. Peygamberler Allah'ın kendilerini mahlukat için şefkat hissiyle yarattığı ümmetleri adına endişelenip korkarlar. Kıyamet günü Allah'ım kurtar, kurtar derler. Ümmetleri için son derece büyük bir korkuya kapılırlar. Ümmetler de kendileri için korkuya düşerler. Kendilerinden emin olanlara gelince, içinde bulundukları bu emin olma durumundan dolayı peygamberler onlara gıpta ederler. Kendilerinden emin olanlara gelince. Çünkü onlar her ne kadar kendileri için emin iseler de ümmetleri için korku duymaktadırlar. Fakir Bursevi der ki, bu bölümü yazmayı bitirdiğim sırada hatırıma başka bir izah daha geldi. Mezkur hadis Allah için sevmek konusunu anlatmaktadır. Muhabbet, yani Allah'ın Habibi olmak da diğer peygamberler ve veliler arasında sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has bir makamdır. Bu makam onun getirdiği hakikatlere varis olanlar arasında da kamil insanların çıkabilmesine zıt düşmez. Çünkü tabi olanların kemali tabi oldukları zatın kemaline bağlıdır. Bu bakımdan Hazreti Peygamber'in varislerinin de bu makama ulaşması ve bu sayede bazı peygamberlerin bu zatlara imrenmesi caiz şeylerdendir. Şöyle bir hadis varid olmuştur. Ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Böyle olmaları o peygamberlerin mertebesine ulaşmış olmalarını ve mutlak manada onlardan üstün tutulmalarını gerektirmez. Şurası kesindir ki üstün olan bir kimse başka bir yönden başkasından aşağı olabilir. Bunun aksi de geçerlidir. Görmez misin ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz dünyanızın işlerini daha iyi bilirsiniz buyurmuştur. Marifet derecelerinin sonu yoktur. Her şeyin sonu ancak Allah'a varır. Yine Bayezid Bistami der ki, Allah'ın velileri yani sevgili kulları gelinler gibidir. Gelinleri sadece mahremleri görebilir. Mahrem olmayanlar ise göremez. Veliler Allah katında üns perdesiyle gizlenmişlerdir. Onları hiç kimsenin görmesine izin yoktur. Sehli Tüsteri Kuddisesi Ruh der ki, Allah'ın velilerini ancak onlara denk olanlar ya da Allah'ın onlardan kendilerini faydalandırmak istediği kimseler tanıyabilir. Allah onları insanlar tanıyacak kadar tanıtsaydı, onlar bu insanların aleyhine bir delil olurdu. Onları tanıdıktan sonra karşı gelenler küfre düşerler, onların emirlerini yerine getirmeyenler de yoldan çıkardı. Şeyh Ebu'l-Abbas Kuddise Sirruh şöyle der, bir veliyi tanımak Allah'ı tanımaktan daha zordur. Çünkü Allah Teala kemali ve cemali ile tanınır. Ama bir yaratılmış, kendisi gibi yiyen, kendisi gibi içen birini nasıl gerçek manada tanıyabilir? Allah dostlarının zahiri, şeriat hükümleriyle müzeyyen yani süslenmiş, batını ise fakir nurlarıyla meşguldür, dopdoludur. Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Tarikat saliklerinin adeti şudur. Onlar şeriatın hükümleri üzere giderler. Sadi de şöyle der. Hakkın muhabbetinde esir olanlar hiç kurtulmak istemezler. Hakkın avı olanlar onun kemendinden kurtulmak dilemezler. Mahbubum yanımdayken ben mahbub ararım. Irmak kenarında dudak susuzluktan kurumuş. Kıymetli dinleyenlerim, burada Mesnevi'den bir beyti de sizlerle biz paylaşmak istiyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi şöyle der: Kul oldum, ben kul oldum. Rabbimin kapısında bir vasıfsız kul oldum. Her esir mutluluğa kavuşur hür olunca, bense onun kapısında kul olmaktan mutluyum. Sevgili Allah dostlarını rahmetle yad ediyoruz ve sohbetimizin birinci bölümünü burada tamamlamış oluyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinledikten sonra sizlerle programımızın ikinci bölümünde buluşmak dileğiyle inşallah.
Seraser bu cihanın canı sensin ya Resulallah. Bu alem canının cananı sensin ya Resulallah. Bu alem canının cananı sensin ya Resulallah. Ezelden ta ebed mühri hakikat milkinin sultanı sensin ya Resulallah. Hakikat milkinin sultanı sensin ya Resulallah. Girilmez bir kadem dergâhı Hakk'a sensiz ey rehber. Kamu derde ehlinin sensin ya Resulallah. Kamu derde ehlinin dermanı sensin ya Resulallah. Ayağın zerresidir Hakk'ı zarın, o zerredenlinin tabanı sensin ya Resulallah. O zerre sensin ya Resulallah.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümüne Yunus Suresinin 64. ayetiyle devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözünde asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun kendisidir. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır ifadesi, Allah'ın dostlarını dünya ve ahiretin şerlerinden ve kötü durumlarından kurtaracağını beyan ettikten sonra onlara vereceği dünya ve ahiret hayırlarını açıklamaktadır. Bu cümle başlangıç cümlesidir. Sanki Allah'ın velileri için bunun ötesinde bir nimet ve ikram var mıdır diye sorulmuş, cevaben de onları hem dünyada hem de ahirette sevindirecek şeyler vardır buyurulmuştur. Allah dostları için korku ve üzüntü olmayışının önce zikredilmesi, kötülüklerden boşa çıkmanın iyiliklere bezenmeden önce geldiği içindir. El-Buşra kelimesi müjde demektir ve kendisiyle zafer, fetih, ganimet gibi hemen elde edilecek hayırlar ile açıklamaya ihtiyaç duyulmayan, geleceğe ait hayırların müjdelendiği bir mastardır. Yani dünya hayatında da, ahirette de müjde onlara. Yani peşin ve ertelenmiş olarak. Ya da dünya hayatında olsunlar, ahiret hayatında olsunlar, onlara müjdeler vardır. Hemen yani dünyada olan müjdelerden birisi de, İyi olarak övülmek, güzellikle anılmak ve insanların sevgisidir. Dünyadaki müjde, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde muttaki müminler için söz konusu edilen müjdelerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bu müjde, müminin gördüğü ya da kendisine gösterilen salih rüyadır. Yani bir Müslümanın başka bir Müslüman için gördüğü rüyadır. Salih rüyanın müminler için müjde olmasının nübüvvet manasında olmadığı aşikardır. O halde bu rüya salihlik, gafletten uyanış, ferahlama ve benzerleri için olur. Nitekim İbn-i Melek'in Şerhul Meşarik adlı eserinde böyle geçmektedir. Müellifimiz diyor ki, bu müjde ancak Allah'ın velilerine nasip olur. Çünkü onlar kalpleri ve ruhları zikrullah ve marifetullah'a gark olmuş kimselerdir. Onların uykuları uyanıklık gibidir. Hak ve yakinden başka bir şey elde etmez. Bu tasalar ve karanlıklar aleminin çeşitli halleriyle başı karma karışık olan kimseye gelince onun rüyasına güvenilemez. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir. Allah'ın velileri için peygamberlerin hemen bir alt derecesi olan ve velilerin uyku ile uyanıklık arası gördükleri vakalardan ibaret müjdeler, ilham ve keşifler, kendilerine gelen mevhibe ve müşahedeler vardır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlikten sadece mübeşşirat, yani müjdeciler, sadık rüyalar kalmıştır buyurmuştur. Yine hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Salih bir kimsenin sadık rüyası peygamberliğin 46'da biridir. Bu hadisin manası şudur diyor müellifimiz ve şunları açıklıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiğinde Mekke'de 13, Medine'de ise 10 yıl ikamet etti. Uyanık haldeyken kendisine vahyedilme süresi 23 sene, uykuda vahyedilme süresi ise bu 23 senenin 6 ayıdır. 6 ay ise vahiy süresinin 46 cüzünden bir cüzdür. Hazreti Peygamber'in muhatap olduğu vahiy ilk olarak salih rüya şeklinde gerçekleşmiştir. Bu meleğin vahyi aniden getirip de beşer gücünün buna tahammül edemez duruma düşmemesi içindir. Bu sebeple rüya peygamberi vahye hazır hale getirmek için olmuştur. Bazıları da bu ayet hakkında şöyle der. Ölümleri esnasında müjde onlara. Melekler onlara rahmet ile geleceklerdir zira. Ahiretteki müjdeye gelince bu meleklerin velileri selam vererek, ikramda bulunarak ve esenlikle müjdeleyerek karşılamaları, gördükleri yüz parlaklığı, sahifelerinin sağ taraflarından verilmesi ve bu sahifelerde okuyacakları güzel şeyleri ve diğer uhrevi makamlardaki çeşitli müjdelerle onları karşılamalarıdır. Böylece bu müjde, ileride gerçekleşecek olan ve sırf kendi zatları için değil, sonuçları için istenilen hemen ve ertelenmiş müjdeler olmaktadır. Sülemi der ki, dünyadaki müjde, ahirette Cenab-ı Hak ile buluşulacağının vaat edilmesidir. Ahiretteki müjde ise bu sözün yerine getirilmesidir. Şeyhülislam da der ki, veliye iki müjde vardır. Dünyada Cenab-ı Hakk'ı tanımak, ahirette lütuf ve ihsanına ermektir. Bu sarayda mücahedenin sevinci, o sarayda müşahedenin nuru vardır. Burada safa ve vefa, orada rıza ve lika, yani hak ile kavuşma vardır. Müellifimiz diyor ki, hadiste belirtildiğine göre Allah Teala onlara tecelli ettikten sonra şöyle der. Sizin için bundan başka bir nimet daha kaldı mı? Oradakiler, Rabbimiz sen bizi ateşten kurtarmışken, rıza yurdu olan cennete yerleştirmişken, bizi kendine yakın bir yerde konaklatmışken, kerem elbiselerinden giydirmişken, cemalini bize göstermişken, bunların ötesinde daha ne kalabilir? Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bir şey daha kaldı. Oradakiler, ey Rabbimiz kalan o şey nedir diye sorunca, Allah Teala, sizden daima razı olmam ve size ebediyen kızmamamdır buyurur. Müellifimiz diyor ki, ne kadar tatlı bir söz, ne hoş bir müjde. Cenab-ı Hak bizi yaratmaya söz ile başladı ve ol dedi. Böylece ondan bize ulaşan ilk şey, onu duyuşumuz, yani sema oldu. Cenab-ı Hak başladığı ile sona erdirecek bu sözü söyledi. Yine bizim kendisini duyuşumuzla, yani sema ile işi sona erdirdi. O da işte bu müjdedir. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur ifadesine gelince, yani Allah'ın velileri hakkındaki vaatleri değişmez. Çünkü onun vaatlerinden dönmesi asla söz konusu olamaz. Et-Tevilatun Necmiye'de denilir ki, Allah'ın ezeli hükümleri değişmez. O dostuna veli ol der, düşmanına da düşman ol der. Onlar da o yüce hikmet gereği onun istediği gibi olurlar. İşte bu müjde, akılların künhüne vakıf olamayacağı büyük kurtuluşun kendisidir. Nasıl böyle olmasın ki hem dünya hem de ahiret mutluluğu ondadır. Müellifimiz diyor ki, bilesin ki velilik iki kısımdır. Biri umumi velilik, diğeri hususi velilik. Birincisi, şu ayet-i kerimede de geçtiği üzere bütün müminlerin ortak vasfıdır. Bakara suresi 257. ayet. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Hususi velilik ise sülük ehlinin Allah'a ulaşanlarına has olan bir durumdur. Velilik kulun Cenab-ı Hak'ta fani olması ve hakla baki olmasından ibarettir. Velilikte kevni kerametler şart değildir. Çünkü böyle kerametler Müslüman olmayan milletlerde de görülmektedir. Ama ilahi ilimler ve Rabbani marifetler gibi kalbi kerametler şarttır. Bu iki tür keramet bir kişide aynı anda bulunabilir. Nitekim Abdülkadir Geylani ve Ebu Medyen Mağribi de aynı anda bir arada bulunmuştur. Harikulade olaylar konusunda doğululardan Hazreti Abdülkadir gibisi, batılılardan da Hazreti Ebu Medyen gibisi gelmemiştir. Bu harikuladeliklerinin yanı sıra sahip oldukları külli marifet ve ilimleri de unutmamak gerekir. Müellifimiz diyor ki, veliliğin kemali için bir son yoktur. Böyle olunca velilik mertebeleri de sonsuz olmuş olur. Yol tevhid, nefsi kötü huylardan tezkiye ve bayağı maksatlardan temizleme yoludur. Hak yolunda mücahede edenler kendilerine Hakk'ın dostları zümresine katmak için heva ve heveslerine uyanlar ise Allah düşmanları grubuna iltihak etmek için çabalamış olmaktadır. Seyr-i sülük, fani olma iradesidir. Çünkü mürit, kendi iradesini şeyhinin iradesinde fani kılan kişidir. Kendi görüşüyle iş yapan ise mürit değildir. Mesnevi de şöyle denilir: velilerden ayrılma, kendi hünerine, kendi bilgine pek güvenme. Arslan bile olsan kılavuzsuz yola çıkma. Gurura kapılır, kendini görür, yoldan sapıtır, zelil olursun. Aklını başına al, kendine gel de ancak şeyhin kanatları ile uç. Uçta şeyhin yardımını gör, manevi ordusunu seyret. Ve müellifimiz şu sözlerle bitiriyor tefsirini: mümine yakışan Allah'ın velilerinin seyrini elde etmeye çalışmak, en azından velileri sevmekten geri kalmamaktır. Çünkü kişi kiminle haşredilmeyi isterse onunla beraber olacaktır. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden sizlerle yeniden buluşuncaya kadar affını, mağfiretini talep ediyoruz. Mübarek günleriniz en güzel şekilde hitama ersin ve Rabbimiz bayram sabahına cümlemizi razı olduğu kullar olarak beraatını alanlardan eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Sağlık ve afiyetle kalınız efendim.